Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Behman 1403, Hicri Kameri 13 Şaban 1446 ve Miladi 12 Şubat 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile Trump'ın bölge konusundaki yeni iddiaları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Dünya Tarihi Podcast'i ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Susen Kolipur, meslektaşım
Mesut Ketani.
Sizlere bu akşamki yayınımızı sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İmam Hameney, dostlarımız İran'ın savunma gücüyle gurur duyuyor, düşmanlarımız ise korkuyor diye buyurdu. Batı Şeria'da 38 bin Filistinli yerinden edildi. Pezeşkiyan, İran tehditlere boyun eğmez dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Ve İran ile Türkmenistan Dışişleri Bakanları görüştü. Şimdi haberler.
İmam Hameney, savunma alanındaki ilerlemelerin yenilikçi bir şekilde sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yıl 22 Behman yürüyüşünü düşmanın medya bombardımanına rağmen halkın ayaklanması ve büyük bir ulusal hareket olarak nitelendirdi. Halktan içtenlikle, övgüyle bahsedip teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Millet birliğini haykırdı ve düşmanın sürekli tehditlerine karşı İranlıların kimliğini, kişiliğini, gücünü ve direncini ortaya koydu. Parsüde'nin haberine göre İran İslam Devrim Lideri İmam Hameney bugün çarşamba sabah saatlerinde savunma sanayi bilim insanları, yetkilileri ve uzmanları ile bir araya geldi. Görüşmede milletin savunulması ve ülkenin güvenliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ayetullah Hameney, bugün İran'ın savunma gücü değillere destan hali gelmiştir. Devrimimizin dostları bundan gurur duyuyor. Düşmanlarımız korku içindeler. Bu bir ülke için büyük bir kazançtır dedi. İmam Hameney, geçmişte küresel zorba güçlerin İran'dan ihtiyaç duyduğu savunma ekipmanlarını satmamakla kalmayıp birkaç katı fiyat ibile vermediğini hatırlatırken bugün aynı zorba güçler İran'a askeri ekipman satma diyorlar, satmıyoruz dedikleri dönem ile şimdi satmayın dedikleri dönem arasında büyük bir fark var ve bu fark bilim insanlarımızın ve yetenekli genç uzmanlarımızın çabaları sayesinde kapanmıştır ifadelerine kullandı. Ayetullah Hamine, İran'ın savunma sanayisindeki büyük ilerlemelerine özellikle düşmanların sürekli uyguladığı yaptırımlara rağmen ulaşıldığını vurguladı. Sanayimiz öyle bir noktaya geldi ki eğer bize bir parça vermezlerse gençlerimiz daha iyisini içeride üretir dedi. Devrim lideri savunma sanayisindeki ilerlemenin sürdürmesi gerektiğine dikkat çekerek savunma sanayisindeki gelişmeler küresel savunma gücü sıralamamızı da yükseltti. Ancak bu mevcut durumla yetineceğimiz anlamına gelmez şeklinde konuştu. Devrim lideri Ayetullah Hamine'yi Kur'an-ı Kerim'den ve Eydu lehum mastetatum min kuvve düşmana karşı elinizden gelen gücü hazırlayın ayetini işaret ederken bunun düşmana karşı sürekli hazırlıklı olmayı emrettiğini belirtti. Bu durumda askeri alandaki ilerlemelerin de tüm sektörlerde devam etmesi gerektiğini söyledi. İmam Hamine'yi gerçek ilerlemenin gelenekçilikten ve genç, inançlı, devrimci, bilimsel, yetenekli ve kabiliyetli insan gücünü kullanmaktan geçtiğini söyledi. İnanç, insana güç ve dayanıklılığı kazandırır. Devrimci olmak da İslam devrimi sayesinde ülkede gerçekleşen büyük siyasi ve toplumsal dönüşümlere inanmaktadır ifadelerini kullandı. Bu görüşmeden önce İmam Hamine'yi İran'ın savunma sanayisindeki en son kazanımlarını ve yeteneklerini sergileyen İktidar 1403 sergisini bir saat boyunca ziyaret etti. Sergide hava savunma sistemleri, balistik ve seyir füzeleri, akıllı mühimmat, uzay teknolojileri, insansız hava araçları, deniz platformları ve enerji sistemleri gibi gelişmiş askeri teçhizatlar tanıtıldı. Sergi ziyaretinin ardından savunma sanayisi bilim insanları, yetkilileri ve uzmanları ile bir araya gelen Hamine'yi, Hazreti Mehdi'nin doğum yıl dönümünü tebrik ederek Şaban ayının ortası gerçekten evrensel bir bayramdır. Adaletin müjdesi ve kurtarıcının gelişi insanlık tarihinin en büyük umududur ve bu umut kesinlikle gerçekleşecektir dedi. 22 Behmen'e İran halkının büyük ve tarihi bayram olarak nitelendiren İmam Hamine, dünya tarihinde bir devrimin 46. yıl dönümünde halkının hala sokaklara dökülüp kutlama yaptığı bir örnek yoktur dedi. Ayrıca düşmanların İran halkına ve 22 Behmen'in kahramanı İmam Hamine'ye karşı sürekli yürüttüğü medya propagandası ve sinsi psikolojik savaşa işaret ederek, millet bu zor şartlarda fırsatı iyi değerlendirerek tüm şehirlerde ve köylerde meydanlara çıktı ve mesajını açıkça iletti ifadelerini kullandı.
Sınır tanımayan doktorlar örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerm vilayetlerinden yaklaşık 38 bin Filistinli'yi zorla yerlerinden ittiğini bildirdi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü, İsrail işgalci rejiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerm vilayetlerinden yaklaşık 38 bin Filistinli'yi zorla yerinden ittiğini duyurarak, bu sürecin Tubas'taki El Faraa kampında devam etmesini korkunç olarak nitelendirdi. Bu kuruluş bir açıklamada İsrail güçlerinin Tubas'taki El Faraa kampında Filistinlileri zorla yerinden itmesi korkunçtur ve ardından Cenin ve Tulkerm'de 38 bin kişinin yerinden edilmesi devam etmektedir ifadesini kullandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Batı Şeria'daki zorla tahliyeler ve yaygın yıkım rahatsız edici bir baskı modelini gösteriyor ve insanların sağlığı ve geçim kaynakları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Uluslararası kuruluş, İsrail ordusunun El Faraa kampına düzenlediği saldırının Filistinlilerin hareket özgürlüğün ve temel hizmetlere erişimini ciddi şekilde kısıtladığını, İsrail rejiminin sokağa çıkma yasakları uyguladığını ve kampın girişlerini kapattığını açıkladı. Sınır tanımayan doktorlar örgütü işgal altındaki Filistin topraklarında sivillere yönelik artan şiddetle saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. İsrail ordusu 21 Ocak'ta Cenin kenti, kampı ve çevre köylerden başlayarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki büyük bir askeri saldırı başlattı ve 25 Filistinli'nin şehit olmasıyla sonuçlandı. İsrail ordusunun 27 Ocak'ta Tulkerm kentine yönelik saldırılarını genişletti ve 5 Filistinli'nin şehit olduğu öğrenildi. İsrail rejimi 2 Şubat'ta Tamun kentine ve Tubas vilayetine bağlı El Farah kampına bir saldırı daha düzenledi. 7 gün sonra Tamun'dan çekildi ancak saldırılarına El Farah kampında devam etti. İsrail ordusu pazar sabahı operasyonlarını Tulkerm'in doğusundaki Nur Şems kampına doğru genişleterek birkaç sabotajcıyı hedef aldığını ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını iddia etti. Salı sabahı doğudaki Cenin semtine yeni bir saldırı başlattı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, İran'ın hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "Biz hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz, tüm komşularımız kardeşimizdir ve onlarla samimi ilişkiler kuracağız," dedi. Sahab Haber Anan, Teslim Haber Ajansı'nın nakden bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkan, Buşehir halkıyla bir araya geldi konuşmasında şehitleri ve özellikle Buşehirli şehitleri rahmetle anarak İslam devriminin yıl dönümünü ve İmam Mehdi'nin kutlu doğum gününü kutladı. Pezeşkan İslam devriminin ardından düşmanların İran'ı zayıflatmak için çeşitli komplolar kurduğunu belirterek devrimin ilk gününden itibaren bize karşı komplolar, savaşlar ve suikastlar düzenlendi. Amerikan Başkanı İran'ı terörist olarak suçluyor ama asıl teröristler kim? 18 bin İranlı yetkili ve bilim insanını öldüren siz misiniz yoksa biz mi, dedi. Cumhurbaşkanı insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin bizzat suikastlar gerçekleştirdiğini belirterek İsrail onların adına bir soykırım yürütüyor. Amerika doğrudan suikast düzenliyor. İsrail'e füze, bomba ve silahlarla donatarak bölgeye yerleştiriyor ve ardından bölge güvenliği için çalışıyoruz, diyor. Ama aslında bölgenin tüm güvenliğini alt üst ediyorlar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ben cumhurbaşkanı olduktan sonra İsmail Haniye'ye suikast düzenlediler. Eğer gerçekten müzakere istiyorsanız neden İran'a karşı bu kadar komplo kurup yaptırım uyguluyorsunuz? Siz müzakere değil İran'ın yenilmesini istiyorsunuz, diyerek Amerika ve İsrail'in politikalarını eleştirdi. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinen Pezeşkan, Trump, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi biz de bombalamasını istiyorlar ve bizim de hiçbir şey söylemememizi bekliyor ama İran asla boyun eğmez, dedi. Cumhurbaşkanı İran'ın yaptırımları karşı güçlü bir şekilde koruyacaklarını vurgularken, İran'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Halktan destek istiyorum. İran hiçbir tehdide boyun eğmeyecek. Biz savaş yanlısı değiliz. Tüm komşularımız bizim dostumuz ve kardeşimizdir ifadelerini kullandı. Son olarak düşmanların İran'ı komşuları ile karşı karşıya getirmek istediğini de belirten Pezeşkan, ama bu planları başarılı olmayacak. Bu fırtınadan da güçlenerek çıkacağız, dedi.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. Sahab Haber Ağı'nın Mer Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bugün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile yaptığı görüşmede İran'ın komşularıyla dostane ilişkiler kurma konusundaki prensipli politikasına vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti her zaman komşuları, özellikle dost ve akraba olan Türkmenistan ile ilişkilerini geliştirmekten yana olmuştur ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşılamaktadır, dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Türkmenistan milli lideri ile son yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunarak, Türkmenistan hükümetiyle daha fazla işbirliği alanlarını incelemek ve ortak projelerin hızla hayata geçirilmesi için karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması konusunda gerekli talimatlar ilgili yetkililere verilmiştir ifadesini kullandı. Pezeşkian ayrıca önümüzdeki günlerde Tahran'da yapılacak Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin başbakanlarının toplantısına değinerek, İran İslam Cumhuriyeti Hazar Denizi çevresindeki ülkelerle ilişkilerin barış, dostluk ve komşuluk temelleri üzerine genişletmekten yanadır ve bu yaklaşım önümüzdeki Hazar zirvesinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik pratik çözümleri vurgulanarak sonuçlanacaktır ifadelerinde bulundu. Türkmenistan Milli Lideri ve Cumhurbaşkanı'nın Pezeşkian'a sıcak selamlarını ileten Türkmenistan Dışişleri Bakanı da İran ve Türkmenistan şirketleri arasında ulaşım ve enerji gibi çeşitli alanlarda ortak işbirliği anlaşmaları ve projelere atıfta bulunarak iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Meredov ayrıca İran ile Türkmenistan arasındaki Ortak Ekonomik İşbirliği Komitesi'nin düzenlenmesine değinerek bu komitenin İran ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı umudunu dile getirdi. Meredov, iki ülke arasındaki ilişkiler Türkmenistan hükümeti için büyük önem taşımaktadır ve biz her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz dedi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran Cumhurbaşkanı'nı Türkmenistan'da düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'na katılmaya davet etti. Meredov, Türkmenistan hükümetinin Tahran'daki Azerdeniz zirvesine üst düzey bir heyet göndereceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ı ziyaret eden Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gelen Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın da İran'ın üst düzey siyasi ve ekonomik yetkilileriyle de görüşmede yapacağı bekleniyor. Bu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın 14. hükümet döneminde Tahran'a gerçekleştirdiği ilk ziyarettir. Öte yandan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Said Resuli, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin taşımacılık kapasitelerinden ve altyapılarından azami ölçüde kullanılması gerektiğini vurguladı. Bakan bu alanda rekabeti sağlayan tarifelerin oluşturulmasını, sınır ötesi ticaretin artırılması, Seras sınırından günde 400 vagon, İnceburun sınırından ise günde 100 vagonluk ticaretin yapılmasını, elektronik veri değişiminin sağlanmasını ve limanlarda lojistik merkezlerinin kurulmasını da istedi. Ancak Emirabad Limanı ile Türkmenbaşı limanı arasında bir hat açılması, direkt uçuşların geliştirilmesi, 2025 yılında 20 milyon ton transit taşımaya ulaşılması, bölgesel ulaşım anlaşmalarının etkinleştirilmesi, transit bir trafiğinde gümrüksüz taşımacılık yöntemiyle öncelikli olması gibi önerilerde bulundu.
İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani, Amerika ile müzakere hakkında, müzakere İran'ın her zaman müzakere yanlısı bir ülke olarak izlediği bir stratejidir. Ancak güç dilinin ve azami baskının adı müzakere değildir dedi. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sab Haber Ağı'nın Mir Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre hükümet sözcüsü Muhacirani Amerika ile müzakere hakkında müzakere İran'ın her zaman müzakere yanlısı bir ülke olarak izlediği bir stratejidir. Ancak güç dilinin ve azami baskının adı müzakere değildir. Müzakereye hayır dememizin sebebi karşı tarafın müzakere dilinden anlamaması ve sadece güç dilinden anlamasıdır. Aslına bakılırsa İranlılar müzakere dostluk yanlısıdırlar ama zorbalık ve ikiyüzlülüğe boyun eğmezler dedi. Hükümetin yaptırımlarla başa çıkmak için aktif bir plan olduğunu vurgulayan Muhacirani, Amerikan yönetiminin İran'a azami baskı uygulayacağını öngörmüştük ama hükümetin ekonomik refahı için aktif bir planı var. Halkın desteğiyle bu zor durumu aşacağız ifadesini kullandı.
İran Savunma Bakanı Türk General Aziz Narsızade, Umman Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah bin Hamis El Reisi ile görüştü. Sahab'ın Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Savunma Bakanı Türk General Aziz Narsızade, Umman Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah bin Hamis El Reisi ile görüşme yaptı. Bu görüşmede iki taraf İran ve Umman arasındaki tarihi ve sosyal ilişkileri vurgu yaparak iki ülke arasındaki kültürel bağlar, sosyal ilişkiler ve köklü dostlukları dile getirdiler. Ayrıca farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için ortak siyasi irade üzerinde de duruldu. İran Savunma Bakanı ve Umman Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı ve güvene dayandığını belirterek bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bu görüşmede ikili savunma işbirliklerinin geliştirilmesi için çözüm yolları ele alındı.
Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara ile Aşgabat arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Sab'ın Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Ankara ve Aşgabat, Türkmenistan doğalgazının daha kolay ve sorunsuz taşınması için bir anlaşma imzaladı. Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ve Türkmenistan arasında enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldı, dedi. Bu anlaşma Türkiye'nin devlet boru hattı şirketi BOTAŞ ile Türkmenistan'ın devlet doğalgaz şirketi Türkmengaz arasında imzalandı. Bayraktar'a göre gaz transferi 1 Mart'ta başlayacak. Bakan, Mart 2024'te imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak doğalgaz alanındaki işbirliğini geliştirmek için imzaladığımız anlaşmayı somut bir sonuca ulaştırdık, dedi. Söz konusu mutabakat zaptı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbanqulu Berdimuhamedov'un huzurunda imzalanmıştı. Türkiye yıllık 50 milyar metreküpten fazla doğalgaz tüketiyor ve bu ihtiyacını Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla gelen gazın yanı sıra sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatıyla karşılıyor. Bayraktar yaptığı açıklamada bu anlaşma üzerinde yıllardır çalışıldığını ve anlaşmanın Türkiye ile Türkmenistan arasındaki stratejik işbirliğini güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca bu anlaşmayla hem Türkiye'nin hem de bölgenin doğalgaz tedarik güvenliğinin artacağını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın İran ziyareti üzerine. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkmenistan'ın milli lideri arasında yapılan telefon görüşmesinin ertesi günü Türkmenistan Bakanlığı Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda İran-Türkmenistan Ortak Komisyonu Başkanı olan Reşit Meridov resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Reşit Meridov, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere görüşmek amacıyla Tahran'a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'ye göre bu ziyaret, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Araghchi'nin resmi daveti üzerine ve iki ülkeli Dışişleri Bakanları arasındaki periyodik siyasi istişareler çerçevesinde gerçekleşti. Türkmenistan Dışişleri Bakanı, İran ile ekonomik işbirliği konusunda faaliyet yürüten Ortak Komisyon Başkanlığı'nı da yürütüyor. Bu ziyaret kapsamında İran'ın üst düzey siyasi ve ekonomik yetkilileriyle de görüşmeler yapması planlanıyor. İran-Türkmenistan ilişkilerinde gelişmeler de yaşandı. İran ve Türkmenistan, coğrafi yakınlıkları ve ortak tarihsel kültürel bağları nedeniyle her zaman yakın ilişkiler içinde olmuşlardır. Son yıllarda iki ülke özellikle enerji, ulaşım ve ticaret alanlarda işbirliklerini genişleterek ikili ilişkilerini de güçlendirmiştir. Bu doğrultuda Türkmenistan'ın milli lideri Kurbanqulu Berdimuhamedov, İran İslam devriminin de yıldönümünü kutlayarak İran hükümeti ve halkına başarılar diledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ı Türkmenistan'da düzenlenecek Barış ve Güven Konferansı'na davet ederek iki ülkenin bölgesel ve küresel barış ile dostluğu pekiştirmek için işbirliği yapmasını istedi. Türkmenistan lideri ulaşım, enerji ve doğalgaz takası, SUVAP gibi alanlarda ikili işbirliğinin geliştirmesi çağrısında bulunarak Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun düzenli toplantılarından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmede önemli bir rol oynayacağını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Türkmenistan'ın 2025 yılını Barış ve Güven Yılı olarak ilan etme önerisini memnuniyetle karşıladığını ve İran'ın bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. İki ülkenin elektrik ve enerji alanındaki işbirliğini artırması gerektiğini de ifade etti. Son yıllarda İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler hem siyasi hem de ekonomik açıdan yapıcı bir şekilde gelişmiştir. Son 3 yıl içinde taraflar 20'den fazla işbirliği anlaşması imzalamış, ayrıca devlet yetkilileri arasında birçok üst düzey görüşme gerçekleştirilmiştir. İran ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler önemli bir yer tutmaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda yaklaşık 480 milyon dolar seviyesinde ve bu rakamın işbirliklerinin artması ile birlikte yükselmesi bekleniyor. İran'ın sanayi ve tarım ürünleri Türkmenistan pazarında büyük ilgi görmekte ve ticaretin daha da gelişmesine olanak sağlamaktadır. İki ülke elektrik ihracatı ve transit işbirliği konusunda da aktif işbirliği içindedirler. İran ve Türkmenistan arasındaki işbirliği enerji ve bunların nakil hatları, transit yollar ve iletişim hatları, tarım ve sınır ötesi, ekim gibi birçok stratejik alanı kapsamakta. Ayrıca iki ülke ekonomik işbirliği teşkilatı çerçevesinde bölgesel işbirliklerine girişimi fırsatına da sahiptir. Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan iki ülke bu bölgedeki işbirliklerini güçlendirmektedir. Türkmenistan'ın kara ile çevrili olması, bu ülkenin zengin doğal gaz kaynaklarında küresel pazarlara ulaşılması için İran'ın coğrafi konumundan yararlanmasını gerektiriyor. Öte yandan İran'da bölgesel bir güç olarak Türkmenistan ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirerek jeopolitik avantajlarını artırmaya çalışmaktadır. İran, Türkmenistan üzerinden Orta Asya ve Çin ve Rusya'ya erişim sağlarken, Türkmenistan da İran topraklarını kullanarak uluslararası pazarlara açılma imkanı da bulmaktadır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Birleşmiş Milletler Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolardan fazla gerekli başlığı altında. Birleşmiş Milletler, Donald Trump'ın Gazze şeridini ele geçirme, Filistinli sakinleri zorla göç ettirme planına ilişkin tartışmalar sürerken bölgenin yeniden inşası için 53 milyar dolardan fazla bir bütçeye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, az salı günü yaptığı açıklamada Gazze'nin savaş nedeniyle yaşadığı insani felaketin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşası için 53 milyar dolardan fazla bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre bu miktarın 20 milyar dolarlık kısmı ilk 3 yıl içinde harcanması gereken yeniden inşa maliyetini kapsıyor. Raporda Gazze'nin kısa, orta ve uzun vadeli yeniden inşa ve kalkınma ihtiyacının yaklaşık 53,142 milyar dolar olarak tahmin edildiği, bu miktarın ilk 3 yıl için yaklaşık 20,568 milyar dolarlık finansmanı içerdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze'deki tam ihtiyaç analizinin mevcut koşullar nedeniyle yapılamadığını ancak ön değerlendirmelerin Gazze şeridinde devasa bir yeniden inşa ve kalkınma ihtiyacına işaret ettiğini vurguladı. Amerika Başkanı 25 Ocak 2025'te Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi önerisini sundu. Ancak bu plan her iki ülke başlanmak üzere birçok Arap devleti ve uluslararası kuruluş tarafından sert bir şekilde reddedildi. Daha sonra Amerika Gazze'yi ele geçirme fikrini de gündeme getirdi. Amerika Başkanı Gazze ile ilgili tartışmalı planını ilk kez İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında açıkladı. Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve Mısır ile Ürdün'ün onları kabul etmesi gerektiğini savundu. Trump, 4 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada Amerika'nın Gazze'yi ele geçirmesi, kontrol etmesi, geliştirmesi, uzun vadeli bir mülkiyet tesis etmesi gerektiğini öne sürdü. Bu açıklamalar dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Trump'ın Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında sunduğu Gazze'nin mülkiyeti önerisi uluslararası toplumda kafa karışıklığı ve kınamalarla karşılandı. İnsan hakları savunucuları ve siyasetçiler Trump'ın bu planını Filistinleri Gazze'den zorla çıkarma girişimi olarak değerlendirdi ve sert bir dille eleştirdi. Eleştirmenler Trump'ın önerisinin yalnızca Gazze'de etnik temizlik anlamına gelmediğini, aynı zamanda bölgenin zorla ele geçirilmesini içeren bir yaklaşım sunduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirisini açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Amerika ve Katar 15 Ocak 2025'te İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması 6 hafta sürecek ve sonrasında ikinci ve üçüncü aşamalar üzerine müzakereler yapılacak. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Trump'ın İran karşıtı açıklamalarıyla ilgili yazdığı mektupta bu kararı reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti sevgili dinleyicilerimiz. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta Amerika Başkanı Trump'ın İran karşıtı açıklamalarını endişe verici ve sorumsuz şeklinde nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu pervasız tehdidi kesin bir şekilde reddettiği ve kınadığını belirtti. Öte yandan bölgemizle ilgili değerli dinleyiciler, son günlerde Amerika'da yeni işe başlayan Donald Trump'ın iddiaları ve tehditleri gündemde konuşuluyor. Tabii bunlar bölge ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı son günlerde. Özellikle Gazze konusu ve orada yaşayan halkın kaderiyle ilgili kendi yerinden yurdundan sürülmeleri ve başka bir yere yerleştirilmesi planı gündemde. Hem bölge ülkelerinin hem de çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların tepkisini beraberinde getirdi. Şimdi biz bugün sohbetimizde yeni Başkan Trump'ın Amerika'daki işe başlar başlamaz bu tehditleri ve yeni planlarıyla ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Kaçar, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak Trump'ın bu son iddialarıyla ilgili bir takım tehditlerde bulunmasını, özellikle Gazze halkını kendi topraklarından sürme gibi İsrail destekli açıklamalarını nasıl buluyorsunuz? Yeni başkanın bu iddiaları sizin açınızdan neye işaret ediyor? Ateşkes sonrası bölge bu sefer büyük bir Amerika saldırısını mı bekliyor sizce? Nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Yani bunun belli olacağı çok netti. Yani böyle olacağı çok netti. Çünkü Trump bir Yahudi sermayesiyle iktidara geldi. Açıkçası gelmeden önce de muhtemelen Trump ben kazanayım, size de açık çek vereceğim diye taahhütnamede bulunmuş. Yani bu çok net. Geldiğimiz aşamada görünen o, Trump'ın etrafındaki kabinesi, kabinenin dışında Elon Musk'ın korkunç bir sermaye sahip Trump'ın yanındaki seçimi kazandıran kişilerden biri. Kendisi de işte Yahudi kökenli zaten. Yani şimdi bunları hepsini topladığında açıkçası bir yeni bir strateji var. Bu strateji üzerinden Trump tehditler yapmaya başladı. Fakat muhtemelen paranın gücüyle bu sefer değiştirip dönüştürüp ilhak edilecek Orta Doğu. Çünkü ABD'nin Trump döneminde savaşa girebileceğini düşünmüyorum. Öyle Trump'ın öyle savaş stratejisi yok. Yani tehdit eder fakat tehditleri daha çok paranın gücüyle, eğer bir kalkışmayı yaratabilirse bile sevmediği ülkelerde bunu paranın gücüyle yapacak, işten fethetmeye çalışacak. Bu çok net. Yani yeni strateji bu, dediğim gibi. Mesela şimdi Gazze'ye uygulanmak istedikleri strateji gibi, açıkçası daha çok ihale, İşte daha çok İsrail ve ABD yönetimi arasında bir paslaşma üzerinden gidilecek. Kamuoyu dengeleri bir şekilde minimize edilecek. Yani ondan sonrası da ittifaklarla ve paranın gücüyle bu götürülecek. Yeni strateji bu. Muhtemelen bundan sonra Orta Doğu çok ciddi bir tehlike bekliyor. yani bu sermaye müdahalesiyle yapılacak. Mesela dikkat edin, şimdi eğer istediklerini alamazsa birçok ülkeye çok ciddi yaptırım korkusuyla ve istediklerini alabilecek. Dediğim gibi yeni bir kapitalist bir sermaye ile müdahale edip yeni bir dizayn süreci başlattılar. Muhtemelen o ilkinde işte Gazze'de başlatıyorlar. Yani sonuç olur mu olmaz mı bilmiyorum ama muhtemelen bundan sonraki süreçte böyle bir strateji izleyecekler. Ve bu çok ciddi bir tehlike.
Gazze halkını yerinden yurdundan itme planı bölge ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı bildiğiniz gibi. Bu bölge ülkelerin Amerika ile kısa veya uzun vadeli ilişkilerini etkiler mi? Bunu nasıl açıklarsınız efendim?
Ya bölge halkının tepkisi daha öncesinde de şey savaşı konusunda da Gazze'ye fiziki müdahale savaş konusunda da konuşmuştuk. Yani ben her zaman şu tezi savunmuştum. Eğer yani önüne sipere geçip eğer savaşmadıktan sonra işte bürokratik tepkiler çok fazla işlemiyor. Yani Amerika'da bu bürokratik tepkileri çözmüş ki bürokratik tepkilerin ya da açıklamaların babası Amerika. Ya İsrail de bunu çözdü. Açıkçası daha öncesinde birçok oradaki yetkililerle falan görüştüğümüzde de şey söylüyorlardı. Yani birkaç tane tepki gösterirler sonra susarlar. Sonrasında da bizim ticari ilişkilerimiz var. Bunu hem AB Amerika'nın yetkilileri söylüyor hem de İsrail yetkilileri söylüyor ki nihayetinde geldiğimiz aşamada da bu bizi doğruluyor, onları da doğruluyor. Yani bölge tepki, kaç tane bölge çok ciddi bir şekilde tepki gösterebilir? Bakın mesela Ürdün ilk başta tepki gösterdi ve sonra Beyaz Saray'a gittikten sonra tamamen değişti ve Trump'ın planını kabul etti ve Mısır'ın da buna ortak olması gerektiğini söyledi. Ya bu gelişme en fazla oraya gitme kadardır. Onun için dediğim gibi mesela işte bugün de Arap Birliği Teşkilatı mesela toplanacak. Şimdi çok ciddi bir tepki açıkçası ABD ile ticari ilişkileri mesela kopma noktasına getirir mi? Mesela Suudi Arabistan ABD ile ilişkisini tamamen koparır mı? Hayır. Katar koparır mı? Hayır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri koparır mı? Hayır. Türkiye koparır mı? Hayır. Yani sanmıyorum. Çünkü bu tepkiler bürokratik tepkiler ve bu bürokratik tepkiler de Gazze halkının yerinde kalmasını oluşturabilecek bir zemin ve düzeye gidebileceğini düşünmüyorum. Tamamen bürokratik tepkiler ve ABD Trump gene çıkıp bir açıklama yapacak ve istediklerini yapacaklar ve Gazze halkını da dağıtacaklar. Maalesef öyle ki öyle görünüyor. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Yarın öbür gün Gazze üzerinde o kemikler üzerinden, ölüler üzerinden yapılabilecek birçok işte farklı eğlence merkezlerini mesela Suudi Arabistan'ın birçok zengini katılacak, oradan ihale alacak ya da Birleşik Arap Emirlikleri vesaire vesaire. Yani bunlar böyle. Çünkü dediğim gibi daha ilk tezime geri döneyim. Yani bürokratik tepkiden ziyade birçok ülkenin tepkisinden ziyade karşısından net durabilecek, ortak hareket edebilecek bir tepkinin realitesi yani gerçekliği pratik olarak ortaya çıkması gerekiyor, sahaya inilmesi gerekiyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. ABD'nin yeni başkanı Trump'ın bölgemizle ilgili yeni iddialar ve tehditlerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü bugünkü sohbetimizde sizlere sunduk. Konuyla ilgili sohbetimizin Sayın İhsan Kaçay ile yapılan röportajın ikinci ve son bölümünü sunacağız sizlere. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Camecem gazetesi 22 Behmen devrim zaferinin yıl dönümü kutlamaları ile eş zamanlı olarak Fecr Film Festivali'nin ödüllerinin dağıtımı ile son bulduğu ve Musa Kelimullah filminin 43.sü düzenlenen festivalde ödül rekoru kırarak 5 Simorg aldığını, Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Amerika'nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına bağlı kalmadığını ve 22 Behmen'de halkın kutlamalara katılmasının dünya basınında geniş yer aldığını belirtiyor. Cumhuri İslami Gazetesi, Dışişleri Bakanı'nın Guterres ile görüşmesine yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası toplumun işgalci rejimin hukuksuzluğunu ve suçlarını normalleştirmesine engel olması gerektiğini vurguladı. Irakçı özellikle Gazze'deki gelişmeler hakkında yürüttüğü diplomatik görüşmeler kapsamında pazartesi öğle saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika-İsrail planını kınadı. Bu planın Gazze halkının zorla göç ettirilmesi, başka ülkelere sürgün edilmesi anlamına geldiğini belirten Irakçı, Birleşmiş Milletler özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu tehlikeli komploya karşı net ve kesin bir tavır alması gerektiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına tamamen aykırı olduğunu vurgulayarak bunun İsrail rejiminin Filistin halkını yok etme ve soykırım planının bir parçası olduğunu belirtti. Irakçı, İsrail Başbakanı'nın Filistinlileri Suudi Arabistan'a gönderilmesine ilişkin açıklamalarını küstahça bir tutumun açık bir örneği olarak nitelendirerek bu tutumu sert bir şekilde kınadı. Uluslararası toplumun işgalci rejimin suçlarını normalleştirmesine izin vermemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
Şehrvend, İran ve Afganistan arasında su hakkı sorununun çözüldüğünü, İran'ın Hazar Denizi ülkeleri arasında işbirliğinin gelişmesini desteklediğini ve İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi'nin İran'ın devrim zafer kutlamalarına geniş katılımını takdir ettiğini belirtiyor. Kudüs gazetesi İran ve Arabistan Dışişleri Bakanlarının görüşmesine yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Siyonist rejim başbakanının Suudi Arabistan'da Filistin devleti kurma önerisine değinerek bu sözler işgalci rejimin benzeri görülmemiş isyanının bir göstergesi ve bölgenin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdittir dedi. Abbas Irakçı, bölgedeki gelişmeler özellikle de işgal altındaki Filistin ile Gazze'nin durumu üzerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü. Irakçı, söz konusu telefon görüşmesinde Amerika Siyonist'in Gazze halkını zorla başka ülkelere yerleştirme planını Filistin'in sömürgeci biçimde yok edilmesinin tamamlanması olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu komploya karşı güçlü bir şekilde karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise Gazze'deki Filistinlerin zorla yerinden edilmesine karşı ülkesinin tutumunun sabit olduğunu belirterek İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanları ile bu komploya karşı ortak bir duruş sergilemek üzere bir toplantı yapılması önerisini destekledi.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Netanyahu'nun Hamas ile esir takası ikinci aşaması için tuhaf taleplerde bulunduğunu, Londra'nın Tahran ile diplomatik ilişkilerini sürdürmek için çalıştığını ve Bakü'nün Rusya Duma temsilcisinin ülkeye girişini yasakladığını duyuruyor. Keyhan gazetesi devrim kutlamalarında Hamas temsilcisinin konuşmasını kısaca şöyle aktarıyor.
Hamas siyasi büro başkan yardımcısı İran İslam devriminin zaferinin kutlandığı törende yaptığı konuşmada Aksa tufanı operasyonunun Siyonist rejimin çöküşünün ilk aşaması olduğunu vurgulayarak bugün Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolda yeni bir şafak doğuyor dedi. Halil el-Hiyye, İran İslam devriminin 46. yıl dönümü münasebetiyle Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada direniş ekseninin Aksa Tufanı Savaşı'na verdiği desteğin bu zaferi mümkün kıldığını belirtti. Ayrıca İran'ın da İsrail işgal güçlerinin saldırılarına karşı Gerçek Vaat 1-2 isimli iki başarılı operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. El-Hiyye, bu durum Siyonistlerin saldırgan karakterinin açık bir göstergesidir. Artık İsrail'in sürekli saldırganlığına, Batı ve Amerika'nın bir zulme verdiği desteğe son vermenin zamanı gelmiştir dedi. Bugün Kudüs ve Filistin özgürlüğü için yeni bir bakış açısı doğmuştur diyen Hamas yetkilisi, Aksa Tufanı operasyonunun İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının zaferi yolunda sadece ilk aşama olduğunu belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Hicri 1135'te, miladi 1722'de İsfahan Afganlar tarafından kuşatıldı. Ancak Safevi prensi Tahmasp Mirza şehirden çıkmayı başardı. Yeni ordu toplayarak İsfahan kuşatmasını kırmak istiyordu ama etkili bir eyleme geçemeden İsfahan'ın düştüğü haberi geldi. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sizleri Dünya Tarihi Podcast dizimizin bir başka bölümüyle selamlıyoruz. Şahların, savaşların, gemilerin ve askerlerin tarihi ve anıları. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir bölü TR web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İsfahan'ın düşmesinden sonra Kazvin'deki Safevi prensi kendisine Şah II. Tahmasp adını verdi ve Afganları İran'dan sürmek için Rusya'dan yardım istedi. Büyük Petro İran'a yardım etmeye istekliydi ancak bunun karşılığında Tahmasp Rusya'ya İran'ın kuzey şehirlerinden birkaç şehir ve eyalet vermek zorundaydı. Tahmasp Ruslardan hayal kırıklığına uğrayınca bu kez Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlı hükümeti de bu yardımın karşılığında İran'ın batı eyaletlerinden bazılarını talep etti. Bir yıl sonra Rusya ve Osmanlı Tahmasp'ın önerilerini kabul etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayınca Fransa'nın arabuluculuğuyla bir anlaşma imzaladılar. Buna dayanarak Osmanlılar Kuzey İran'ın Rusya tarafından işgalini kabul ederken Ruslar da Batı İran'ın Osmanlılar tarafından işgalini itiraz etmeyeceklerdi. Artık ülkenin büyük bir kısmı Rusların, Osmanlıların ve Afganların elindeydi. İkinci Tahmasp Mazandaran'a sığınmış ve geleceğe dair hiçbir umudu yoktu. Sonunda iki yıl sonra Afşar elinin başı Nadir Koli Bey, 5000 savaşçıyla yeri yurdu belli olmayan Şah'ın yardımına geldi. Kacar kabilesinin lideri Fatali Han da 3000 askerle onlara katıldı. 8000 savaşçının ve Nadir Koli Bey adında yetenekli bir generalin varlığı 2. Tahmasp'ın gönlünde umudu yeniden canlandırdı. Bu 8000 kişinin azmi ve cesareti İran tarihinde yeni bir döneme damgasını vurdu. İşgalcilerin sınır dışı edilmesiyle başlayan bir dönem. Tahmasp zor günlerin adamı değildi. En kötü durumda ülkenin büyük bir kısmı Afganlar, Ruslar ve Osmanlılar tarafından işgal edildiğinde eğlenmeyi ve hayattan keyif almayı düşündü. İşte bugünlerde Afşar ve Kacar adlı iki aşiretin savaşçıları Nadir Koli Bey komutasındaki Afganları arka arkaya 3 savaşta yenmeyi başardılar. İsfahan 8 yıllık işgalin ardından Hicri 1143 yılında Afganlardan kurtarıldı ve Tahmasp babalarının tüm İran'ı yönettiği saraya geri döndü. Tahmasp sarayın salonuna girdiğinde hizmetçi kılığında yaşlı bir kadın ona doğru koştu. Ağlayarak ona sarıldı, başını ve yüzünü okşayarak öpücüklere boğdu. Tahmasp bu yaşlı kadına şaşkınlıkla baktı ve bu yaşlı kadının ona sarılmaya nasıl cesaret ettiğini bilmiyordu. Fakat yaşlı hizmetçi onu bırakmaya niyeti yoktu. Üstelik sürekli "Ah evladım, biricik evladım, canım evladım" diyordu. Tahmasp yaşlı kadının ıslak gözlerine direkt bakmaya çalıştı ve sonunda annesinin halsiz gözlerindeki bakışını tanıdı. İran kraliçesi Şah Sultan Hüseyin'in eşi Tahmasp'ın annesi, Afganlar saraya baskın yaptığında hayatını kurtarmak için hizmetçi gibi giyinmişti. Afganlar Safevi ailesinin tamamını katletmişlerdi. Ama sarayın hizmetçilerinden biri olduğunu düşündükleri için ona dokunmamışlardı. İran kraliçesi 8 yıl onlara hizmet etmiş ve bu dönemin acısı ve ıstırabı onu o kadar yaşlı ve kırgın hale getirmişti ki oğlu bile onu tanıyamıyordu. Tahmasp babalarının İngilizlerin ya da Hollandalıların ticarethanesine yaptığı onca yardıma karşı bu süre zarfında annesinin neden onlara sığınamadığına şaşırmıştı. İngilizler Şah Tahmasp'ın ilgisini çekmek için işgal sırasında İsfahan halkına yaptıkları yardımlardan bahsediyorlardı. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin temsilcisi notlarında şunları yazdı. "Majestelerini tebrik ettim ve burada halkına yaptığım yardımı abarttım ve emirlerini iyi bir şekilde yerine getireceğime dair onlara güvence verdim." İngilizler hala gerçek hükümdarın Nadir olduğunu ve krallığı zevk için isteyen Şah Tahmasp'ın hiçbir gücünün olmadığını henüz anlamamışlardı. Ancak Nader İsfahan'da uzun süre kalamazdı. Kuzeydeki Ruslar kolera salgına yakalanmış ve askerleri hastalıktan dolayı birbiri ardına ölüyordu. Rusya'nın hükümdarı Büyük Petro ölmüş ve bu ülkenin yeni hükümdarı onun gibi ülkeyi genişletmeyi düşünmüyordu. Böyle bir durumda Ruslar İran'ın Osmanlıları topraklarından sürmesi halinde kuzeyde işgal ettikleri bölgeleri de İran'a iade edeceklerinin sözünü vermişti. Ruslar tarafından kafası rahat olan Nader, Osmanlı ile savaşa hazırlandı. Osmanlılarla savaş yolunda Kazvin kentine vardı. Bu şehirde güçlü ve savaşçı adamları kendi ordusuna katmaya karar veren Nader, silahla atış yapabilenleri bir yarışmaya katılmaya davet etti. Nader yüzüğünü bir ağaç gövdesine taktı ve ardından şehrin atıcılarına yüzüğü vurmalarını emretti. Çok sayıda mermi hedefi vuramadı ama bu arada bir adamın mermisi tam yüzüğün ortasına isabet etti. Nader adamdan tekrar ateş etmesini istedi. Adam yüzüğe nişan aldı ve mermisini tekrar hedefin ortasına oturttu. Atışının isabetliliğine şaşıran Nader ondan bir kez daha yüzüğe nişan almasını istedi. Kazvinli adam bu sefer yine hedefi vurdu. Nader hayranlık dolu bir bakışla adamın yanına giderek "Afganlar saldırdığında sen neredeydin?" diye sordu. Nader böyle savaşçıların varlığına rağmen düşmanın ülkeyi nasıl işgal edebileceğini kastediyordu. Kazvinli adam ise hemen şöyle dedi. Ben buradaydım ama Nader Koli yoktu. Cevabı Nader'i susturan tüfekçi, iyi ve cesur askerlerin düşmanla savaşmak için güçlü bir komutana ve lidere ihtiyaç duyduğunu kastediyordu. Nader bu adamların yardımıyla Osmanlı savaşına gitti ve kısa sürede düşmanlarını mağlup ederek İran'ın işgal altındaki topraklarının büyük bir bölümünü savaşta tekrar ana vatanına eklemeyi başardı. Nader Koli, Aras Nehri'nin kuzeyindeki şehirleri özgürleştirmeyi düşünürken, bir grup Afgan'ın İran'ın doğusuna yeniden saldırdığını duydu. Bu nedenle Osmanlılarla savaşı bırakıp doğuya doğru yola çıktı. İsfahan'da keyif süren Tahmasp, Nader'in zaferini kıskanıyordu. Nader yerine Osmanlılarla savaşa devam etmeye kararı alan Tahmasp, 18 bin kişilik bir orduyla Erivan'a doğru yola çıktı. Osmanlılar sadece bu bölgede Tahmasp'ı mağlup etmekle kalmadı, aynı zamanda Nader Koli'nin kurtardığı tüm bölgeleri tekrar işgal etti. Tahmasp İsfahan'a kaçtı ve düşmana yakalanmadığı için çok mutluydu. İsfahan'da kaybettiği toprakları bir kenara bırakarak yeniden eğlenceyle meşgul oldu. Nader, Şah Tahmasp'ın yenilgi haberini duyunca Haratlı Afganları daha yeni bastırmayı başarmıştı. hızla İsfahan'a gitti, ordusunu İsfahan yakınlarında bir bahçeye yerleştirdi ve şah ile ülkenin ileri gelenlerinden bahçeye gidip ordunun geçit törenini izlemelerini istedi. Tahmasp o bahçede bile zevku sefa ve eğlenmeyi bırakmadı ve yanında bazı çalgıcıları da getirerek içmeye başladı. Tahmasp ülkenin ileri gelenlerinin ve din alimlerin huzurunda o kadar şarap içti ki neredeyse çıplak halde bayıldı ve yataklara düştü. Nadir ise ülkenin büyükleri ve ileri gelenlerini Tahmasp'ın yatağına götürdü ve onlara onun çirkin durumunu gösterdi. Daha sonra yenilgilerinden ve daha önce İranlı askerlerin kanıyla kurtarılan bölgelerin kaybından şikayet etti. Nadir Kuli bu sözlerle ülkenin ileri gelenlerini Tahmasp'ı görevden almaya teşvik etti. Tahmasp'ın yetkinliği ve kabiliyetinden hayal kırıklığına uğrayan ve Nader'in gücünden korkan ileri gelenler, Tahmasp'ın tahttan çökülmesini kabul ettiler ve yerine Tahmasp'ın 8 aylık oğlu Abbas'ın atanmasını kabul ettiler. Yeni şahın taç giyme töreni, 8 aylık bebeğin beşiğinin saray salonunun baş köşesine konulmasıyla başladı. Nader beşiğe doğru gitti ve kraliyet tacını bebeğin başın üzerindeki beşiğe yerleştirdi. Daha sonra bir kılıç ve kalkanı beşiğin yanına koydu. Ardından sırasıyla vatandaşlar ve komutanlar beşiğe gelerek bebeğe saygılarını sundular. Aynı törende Nader Kuli kralın naibi veya halifi olarak seçildi. Zira 8 aylık bir bebek ülkeyi yönetemezdi. Artık ülkenin tüm gücü Afşar aşiretinin başı olan Nader Kuli Bey'in elindeydi. Nadir Kuli Tahmasp'ı tahttan indirmenin ardından Osmanlılarla yeniden savaşa girdi. Bu sefer sadece İran topraklarını kurtarmakla kalmadı, üstelik askerlerini de Osmanlı topraklarına sokarak bugünkü Irak ülkesinin bulunduğu bölgedeki Kerbela ve Necef şehirlerini kuşatmayı başardı. Nadir Süleymaniye, Musul, Hille ve Kerkük'ü ele geçirerek Bağdat'ı kuşattı. Bağdat'a yapılan saldırıyla eş zamanlı olarak Nadir Kuli, Latif Han adlı generallerinden birine Irak'ın güneyinden Basra limanına saldırı emrini verdi. Latif Han, Basra'ya karadan ve denizden saldırmak zorundaydı ve deniz saldırısı için bir gemiye ihtiyacı vardı. Fakat İran'ın deniz güçleri yoktu. Fars körfezindeki büyük gemiler yalnızca İngiliz ve Hollandalı şirketlerin elindeydi ve gemilerini İran'a vermeye yanaşmıyorlardı. İran'ın bir donanması olsaydı Fars körfezinin ticaretini ele geçirebilirdi ve onlar artık bu bölgede deniz gücü olamazdı. Sonunda Latif Han, Doğu Hindistan şirketiyle bağlantısı olmayan iki İngiliz kaptandan iki gemi satın almayı başardı. Hindistan'daki İngiliz Doğu Hindistan şirketinin başkanı bu olaydan haberdar olunca İngiliz gemilerinin İran'a doğru hareketini, denizcilerin gemilerini İran'a satmayacaklarına dair yazılı taahhüt vermeleri şartına bağladı. Latif Han askerlerini bir gemiye bindirerek Basra limanına gitti. Fakat sahile varmadan önce gördüğü bir manzara karşısında şaşırdı. Doğu Hindistan şirketine ait iki İngiliz gemisi Osmanlı askerlerini taşıyarak üzerlerine doğru geliyordu. İngiliz gemileriyle yapılan savaş Latif Han'ın kara kuvvetleri Basra'ya ulaşamadan başladı ve Latif Han'ın yenilgisiyle sonuçlandı. İngilizler Nader'in öfkesinden çok korkuyorlardı. Bu yüzden Bandar Abbas'taki ofislerini kapatma kararı aldılar ve Kerman'daki temsilcilerini kalan işleri bir an önce yapıp Bandar Abbas'a gitmelerini emrettiler. İngilizler uzun süre Nader Goli'nin intikamını beklediler ve sonunda Nader'in onlara düşman olmaya niyeti olmadığını anladılar. Nader, Bahreyn ve Umman'a saldırmanın yanı sıra bir donanma inşa etmek için de onlara ihtiyacı vardı ve Doğu Hindistan şirketiyle ilişkilerini karartmak istemiyordu. Bu arada hem İngilizler hem de Hollandalılar bir yandan Nader Goli Bey'i kızdırmamaya, diğer yandan da onun güçlü bir donanmaya ulaşmasını engellemeye dikkat ediyorlardı. Bu nedenle sonraki savaşlarda her iki şirket de gemilerini satmak yerine ona kiralamayı kabul etti. Böylece İranlıların zihninden bağımsız bir filo edinme düşüncesi silinebilirdi. Nihayet Osmanlılarla yapılan savaş İran ordusunun zaferiyle sonuçlanmış ve Nader Goli beklediği mevkiye kavuşmuştur. Hicri 1148 yılının Ramazan ayında yerel yöneticiler, aşiret ve kabile reisleri, din adamları ve ordu komutanları gibi ülkenin ileri gelenlerinin Azerbaycan'ın kuzeyindeki bir ovada toplanmalarını emretti. Nader bu büyüklere hitap etmeye başladı ve şöyle dedi. Birkaç yıl İran için savaştım ve düşmanları İran sınırlarının dışına ittim. Artık ordunun liderliğini bırakıp bir köşede Allah'a ibadet etmeye ve dua etmeye niyet ediyorum. Tahmasp'ı veya benden daha değerli olduğunu düşündüğünüz kişiyi saltanat için seçin. Bu toplantıda hazır bulunanlar Nader'in kendilerinden ne beklediğini biliyorlardı. Hepsi bir ağızdan şöyle dediler. Bizim için Nader'den başka şah yoktur. Ancak Nader, saltanat ve kraliyet tacını kabul etmenin yükü altına girmek istemiyor ve cennete ulaşmak için hayatının geri kalanını ibadete adaması gerektiğini vurguluyordu. Bu gösteri 4 gün boyunca tekrarlandı ve Nader her seferinde misafirlerinden başkasını şah olarak seçmelerini istedi. Fakat onlar Nader'in adını tekrarlıyorlardı ve Nader de her seferinde geri kalan hayatını ibadete ayırması gerektiği bahanesiyle bunu kabul etmiyordu. Sonunda Nader'in generallerinden biri diğerlerine Nader Goli Bey'in şahlığı kabul etmeye ve ısrarları nedeniyle saltanat zorluklarına katlanmaya hazır olduğunu bildirdi. Nader Goli 24 Şevval 1148'de yani miladi 1735'te taç giydi ve Nadir Şah oldu. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcast'imizin bir başka bölümünü dinlediniz. Podcastlerimiz ile ilgili düşüncelerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin göreci anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar: "Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin?" Adam şöyle dedi: "Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz." İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu: "Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından, yani kısas edilmesinden çok fazladır." Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu: "Ben öğretmek için gönderildim." İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse, Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımıyla hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüllü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüllü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Hadi Aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinden öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara, bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.